Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuları paylaşıyoruz. Gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bazen misafirlerimizi davet ediyoruz. Ve eğitimin seyrini ve dünyanın seyrini, eğitimdeki seyrini paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii bu eğitimle ilgili konular olunca da değişik sivil toplum kuruluşlarında kapanan yıllarla ilgili, biten yıllarla ilgili raporlamaları olabiliyor. Bir takım sivil toplum kuruluşlarının veya TİKTEK kuruluşlarının, araştırma kuruluşlarının. Ben de bugün birkaç araştırma kuruluşunun yayınlamış olduğu 2024 eğitim raporu üzerinden yine 2024 nasıl geçti eğitim açısından, neler farklı yapıldı, bunu paylaşıyor olmak düşüncesindeyim. Bugün onları paylaşacağım inşallah, Rabbim nasip ederse. Tabii kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, eğitim meselesi sadece bizlerin yaşamlarını, yani bir bireyin yaşamını değil, bir ülkenin ekonomik ve sosyal geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu defaatlerce biz bu radyo programında aktarıyoruz. Yani sadece eğitim bir bireyin yaşamını etkilemiyor. Ülkenin ekonomik ve sosyal geleceğini, istikbalini şekillendiren önemli unsur. Hele hele Türkiye için genç bir nüfus, dinamik nüfusu ile önemli bir beşeri sermaye sahibiz. Elhamdülillah Türkiye genç ve dinamik nüfusu ile önemli bir beşeri sermaye potansiyeline halen sahiptir. Her ne kadar doğurganlık oranımızda düşme olsa da hala gelişmiş ülkelere baktığımızda, Avrupa ülkelerine baktığımızda genç ve dinamik nüfusumuz önemli bir kaynağımız, yerüstü hazinemiz bizim. Ve bu durum oldukça kıymetli. Bununla birlikte fırsat eşitsizliklerinin derinleşmesi, politikaların odağına nitelik yerine nicelik kavramının yerleştirilmesi, eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki uyumsuzluk ve eğitim politikalarının bütüncül, uzun vadeli ve veri temelli bir perspektiften eksik kalması, bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendiremediğimizi gerçeğini ortaya koymaktadır. Yani böyle bir beşeri sermaye sahibiz. Bununla birlikte fırsat eşitsizliği derinleşiyor, artıyor ve iş gücü piyasasındaki uyumsuzluklar her geçen gün artıyor. Eğitim politikaları bütüncül ve uzun vadeli belirlenmesi gerekirken burada eksikler yaşanıyor. Bu durum istediğimiz noktaya getirmemize büyük bir engel teşkil ediyor. Çünkü Türkiye'nin sahip olduğu büyüme potansiyelini açığa çıkarabilmesi için eğitim sisteminin çağın ihtiyaç duyduğu şekliyle, çağımızın ihtiyaç duyduğu bir yapıda olması gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Büyüme Laboratuvarı tarafından geliştirilen kompleksite görünümü endeksi, Türkiye'nin mevcut üretim altyapısı ile daha karmaşık ve yüksek katma değerli üretime geçiş yapabilme potansiyelini ölçüyor. Ve buna göre de Türkiye bu anlamda bu endekste dünya sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Yani Türkiye'nin mevcut üretim altyapısı ile daha karmaşık ve yüksek katma değerli üretime geçiş yapabilme potansiyeli bakımından birinci sırada yer alıyor. Bu çok çok önemli bir veri. Yani bu durum Türkiye'nin gerekli dönüşümleri gerçekleştirdiği takdirde küresel rekabet gücünü artırarak ekonomik sıçrama yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Yani bu Harvard Üniversitesi'nin Uluslararası Kalkınma Merkezi'nin kompleksite görünümü endeksine göre Türkiye dünyada birinci sırada. 2022 verilerine göre bu ne demek? Türkiye'nin eğer iyi bir dönüşümü zamanında sağlayabilir, gerçekleştirebilirse küresel rekabet gücünü artırarak ekonomik sıçrama yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterir. Nitekim aslında dünyadaki bir takım finans kuruluşlarının yapmış olduğu açıklamalar, IMF'nin yapmış olduğu açıklamalar da aslında bunu doğruluyor. Türkiye her ne kadar kendi iç yapımız içerisinde, iç dinamiklerimizde Türkiye'nin geldiği noktayı görmezlikten gelen bir muhalefet yapısı olmakla birlikte yurt dışından bakıldığında, Avrupa'dan bakıldığında, Amerika'dan bakıldığında, Asya kıtasından bakıldığında Türkiye'nin her geçen gün saygın ve rekabet gücü yüksek bir ve her sene de %3'ün üzerinde büyüme oranı gerçekleştiren bir ülke olduğunu görebiliyoruz. O zaman Türkiye küresel dinamiklerin hızla değiştiği günümüzde dijital dönüşümü zihinsel ve uygulama dönüşümüyle eş zamanlı olarak gerçekleştirip eğitim sistemini de çağın ihtiyaç duyduğu şartlara göre yapılandırdığında bu büyüme daha büyük olacaktır. Bunu ifade etmek gerekiyor. 21. yüzyılın rekabetçi ortamında varlık gösterebilmek yalnızca işte biraz önce söylediğimiz genç ve dinamik nüfusa yani demografik avantajlara sahip olmakla değil, bu avantajları bilgiye, inovasyona, yüksek katma değer üreten bir ekonomik modele dönüştürebilme kapasitesine bağlı olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Eğitim politikalarımız yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel gerçekliklerle uyumlu bir çerçevede ele alındığı zaman da inşallah bu kalkınma hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve uzun vadeli toplumsal refahın da temel taşını sağlamış olacağız. Bu çerçevede baktığımızda eğitim politikaları ile ilgili pedagojik yöntemlerle uyumlu olmalı. Türkiye'nin değerleriyle, kültürüyle uyumlu olmalı. Tabii sadece pedagojik yöntemler, yönelimler değil, Türkiye'nin değer haritasına, kültür haritasına da uygun stratejik çalışmalar yapılmalı. Milli Eğitim Bakanlığı da bu anlamda gerekli çalışmaları, işte marif modeli öğretim programıyla birlikte yapmaya çalışıyor. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından ortaklaşa hazırlanan kanuni beceriler çerçevesi Türkiye bütüncül modelinde yer aldı. Yani ve Türkiye'nin öğretim programı içerisinde entegre edildi. Bu çok kıymetli bir şey. Benzer şekilde ölçme değerlendirme yaklaşımında süreç odaklı değerlendirmeye geçiş yapıldı. Bu da önemli bir adım. Bunlar kıymetli şeyler. Bununla birlikte öğrencilerin çağın gerektirdiği becerileri kazanması hedefine yalnızca öğretim programı ve yönetmelik değişiklikleriyle ulaşılması da mümkün değil. İşte bunu sahada etkili bir şekilde uygulayabilmek için de öğretmen eğitimleri, ölçme değerlendirme süreçlerinin ve sınıf içi uygulamalarının titizlikle takip edilmesi, bunun için planlanmış bütüncül bir dönüşüme tabi tutacak stratejik adımlar atmak gerekiyor. Yani öğretim programını yapıyor olmak ve ölçme değerlendirme yaklaşımını süreç odaklıya dönüştürmüş olmak yetmiyor. Bunların kazanabilmesi için de öğretmen eğitimi şart ve ölçme değerlendirme süreçleri ve sınıf içi uygulamalarla birlikte titizlikle planlanmış bütüncül bir dönüşüme tabi çalışmalar yapmak gerekiyor. Kısacası evet, eğitim politikalardaki gelişmeler çağın dinamikleriyle de uyumlu hale getirecek stratejik adımları eşgüdümlü olarak atmak gerekiyor. Dünya yapay zekayı konuşuyor. Yapay zekadan biyoteknolojiye, kuantum bilişimden uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor dünya. Yani dünya yapay zekadan biyoteknolojiye, kuantum bilişimden uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda büyük bir dönüşüm sürecini yaşıyoruz dünyada. Ve Türkiye de bu dönüşümden tabii ki etkileniyor. Ve Türkiye'nin bu dönüşümde etkin bir şekilde yer alabilmesi için yine eğitim politikalarını hızlı bir şekilde bu dönüşüme uygun hale getirmek gerekiyor. Özellikle fen bilimleri eğitiminin güçlendirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri kazanması bu anlamda kritik bir öncelik olmalıdır dünyanın bu gelişimi çerçevesinde. Nitekim bunu söylerken Türkiye'nin PISA 2022 ve 2023 ve PISA 2022 ve TIMSS 2023 sonuçlarına baktığımızda Türkiye'nin fen bilimleri alanında ilerleme kaydettiğini gösterse de bu gelişimin yine ulusal ölçekte doğrulanması için kapsamlı ve sürekli olan bir değerlendirme sistemine ihtiyaç var. Çünkü bu sistem böyle bir sistem mevcut değil. Sadece LGS, TYT, AYT gibi sınavlar fen bilimleri eğitiminin mevcut durumunu ortaya koyuyor. Bu da tam anlamıyla fen bilimleri okuryazarlığını yansıtmaz böyle bir durum. Onun için ABİDE araştırması öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçme potansiyeli taşıyan önemli bir araç olarak, Türkiye'nin milli bir aracı olarak öne çıkıyor. Ve bunun ABİDE'nin kapsamının genişletilmesi ve metodolojik olarak da güçlendirilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ölçme değerlendirme birimi, eğitim teknolojileri genel müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir ölçme değerlendirme aracımız var bizim, ABİDE diye söylediğimiz. Bunun bu program üzerinden çocuklarımızın üst düzey düşünme becerilerini, ölçme potansiyelini taşıyacak bir araç. Bunun biraz daha geliştirmeye ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Konu dünyanın dönüşümü çerçevesinde, madem ki fen bilimlerini biraz daha, fen bilimleri okur yazarlığını geliştiriyor olmamız gerekiyor. Öğrencilerin fen bilimlerindeki mevcut durumunu nesnel, kapsamlı ve çok boyutlu bir analiz çerçevesinde ortaya koymak ve bilim eğitimini ulusal kalkınma açısından stratejik öncelik hale getirmek olmalıdır. Bu çok önemli. Fizik, kimya, biyoloji ve başta olmak üzere fen bilimleriyle birlikte ilavete matematik ve bilişimle ilgili çocuklarımızın bu alanlara yönelimleri artmalı ve bu alana yönelen çocukların, zeki çocukların da bilime ayıracağı zaman desteklenmeli ve hem TÜBİTAK hem de birçok sivil toplum kuruluşu ve devletin imkanları bu öğrencilerimizin bilime yeterli zaman ayıracak desteği görüyor olması gerekiyor. Tabii eğitim politikaları bu anlamda çok önemli. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve işte şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ofisine bağlı, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir takım ofisler var. Eğitim politikaları ofisi de var. Bu da yenilendi. Bu kurulu oluşturan eğitim politikaları kurulunun üyeleri biliyorsunuz hafta içerisinde yenilendi. Bu başta eğitim politikaları kurulu olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikalarını oluşturma sürecinde bilimsel veriye dayalı, katılımcı ve esnek bir yapıya sahip olacak politikaları daha da yukarıya taşıyabilir. Çünkü eğitim politikalarının oluşturulması çok boyutlu ve dinamik bir süreçtir. 2024 yılında gerçekleştirilen öğretim programı değişikliği incelendiğinde analiz, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları açısından bazı eksikleri olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Nitekim analiz aşamasında ihtiyaç analizinin yapılarak şeffaf bir biçimde paylaşılması beklenirken bu analiz raporu taslak programlardan önce yayımlanmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla yeterli bir kamuoyu geri bildirimi alınmadığı şeklinde ifadeler var. Yine bakanlık daha sonra programın arka plan çalışmaları hakkında açıklamalar yapmış olsa da programın pedagojik, sosyolojik ve ekonomik temelleriyle uluslararası iyi uygulamalar bağlamındaki dayanakları ilk aşamada ortaya konmamış. Bu da politika sürecinin şeffaflığına gölge düşürdüğü ifade ediliyor. Yine program değişikliğinin planlama aşamasında pilot uygulama gerçekleştirilmediği için uzmanlar tarafından ele alınıyor. Ve bu konuda eleştiriler olmakla birlikte Türkiye'de bütün hangi politika oluşturulursa oluştursun, yani Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli öğretim programı oluşturuldu ve yeni bir adım atıldı. Türkiye'de ulusal bir veri takip sistemi kurularak eğitim politikalarının etkinliğini değerlendirilmesine gerek var, ihtiyaç var. Yani ben 34 yıllık eğitimciyim, 55 yaşındayım, işte 30 küsur senedir de eğitim sektörü içerisindeyim. Zaman zaman eğitim politikalarında değişiklikler oluyor, yeni adımlar atılıyor, öğretim programları değişiliyor. Bunların etkinliğinin değerlendirildiği bir rapor var mı? Yani ne çıktı elde ettik ve nasıl bir yansıma var? Bunun için ulusal bir veri takip sistemi muhakkak kurulmuş olmalı ki Türkiye'de bütüncül ve sistematik bir ulusal izleme ve değerlendirme mekanizmasının bulunmaması eğitiminin mevcut durumunu değerlendirmeyi ve kanıta dayalı karar alma süreçlerini geliştirmeyi zorlaştırıyor. Bu eksiklik aynı zamanda PISA ve TIMSS gibi uluslararası ölçme değerlendirme çalışmalarının sonuçlarının ulusal ölçekte anlamlandırılmasını da güçleştiriyor. Bu doğrultuda kapsamlı bir referans noktası oluşturulmasında önüne geçiyor bu ulusal bir veri takip sisteminin oluşmamış olması. Aslında Türkiye'nin bu konuda daha ciddi adımlar atıyor olması gerekiyor. O zaman ne oluyor? Eğer bu takip sistemi kurulmadığı zaman politika yapım süreçleri daha çok kısa vadeli, reaktif ve sınırlı ölçekte bir düzenleme yapılmasını sağlıyor. Onun için bir an önce ulusal veri altyapısının oluşturulması gerektiğini görürüz. Bu olursa o zaman eğitim politikaları bir sistem bütünlüğü içerisinde tasarlanır. eğitim politikalarının sistem bütünlüğü içinde tasarlanması, eğitimin tüm bileşenlerinin uyumlu ve birbirini destekleyici bir şekilde işlemesi açısından da hayati önem taşır. Nitekim 2024 yılında öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin atılan adımlar MEP ve YÖK arasındaki koordinasyon eksikliğini açıkça ortaya koyuyor ve Türkiye'de ihtiyaca dayalı bir planlama yapılmadığı için de atanamayan öğretmen sorunu ortaya çıkıyor ve yıllar içinde arz talep dengesizliği ortaya çıkıyor ve 97 eğitim fakültesinde yaklaşık 200 bin öğrenci öğretmenlik eğitimi alıyor. Farklı fakültelerden mezun olan öğrenciler de pedagojik formasyon alıyorlar ve sonuçta ortada öğretmen diploması olan ve atanamayan bir gençlik ortaya çıkıyor. Bu da ülkeye karşı güvensizlik oluşturuyor, hayal kırıklığı meydana getiriyor. Bu plansız genişleme, öğretmen yetiştirme ve istihdamına yönelik kapsamlı bir çözüm üretilmeden devam ediyor ve sistemdeki dengesizliği daha da derinleştirdiğini görünüyoruz. Görmekteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii böyle bir sorun varken de bir de şu anda yeni kuruldu, Milli Eğitim Akademi kuruldu. Milli Eğitim Akademisi eklendi ve bu yapının da artık bu mezunlardan yeni bir eğitim programı oluşturup eğitim fakültelerine mezun olan gençler aday olarak değerlendirilecek ve Milli Eğitim Akademisi artık bundan sonra öğretmeni seçecek ve oluşturmuş olacak. Milli Eğitim Bakanlığımız 2024 bütçesinin %81'ini önceki yıllara benzer şekilde personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderleri oluşturuyor. Yani bütçenin büyük bir çoğunluğu. Bu bütçenin %81'i insan kaynaklarına ve sosyal güvenlik devlet primine gittiğine göre geriye Milli Eğitim Bakanlığı %19'luk bir bütçesi kalıyor. Bu da eğitim öğretim faaliyetlerini ayırabilecek kaynakların sınırlı olduğu anlamına geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içinde yatırım bütçesi, yani yeni okul binalarının inşası, mevcut kurumların bakım onarımı, donanım ve teknoloji altyapısı iyileştirilmesi gibi temel harcama kalemlerini bu %19'luk bir bölüm içerisinde ve yapıyor ve her sene buradaki harcama gider miktarı %150 artıyor. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı da yeni binaların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı şekilde kaynaklar üretmek zorunda kalıyor. Ve eğitim maliyeti de bu sefer kalite düşünce de maliyetler artıyor. Ve Türkiye'de temel eğitim ve orta öğretimde hane halkının üstlendiği eğitim maliyetinin yüksekliği OECD ülkelerine kıyasladığımız zaman yüksek oranda çıkıyor. Çünkü eğitim sistemini uzun vadeli planlayamaz ve reformu gerçekleştiremezsek bu sefer vatandaşa ciddi bir maliyet çıkıyor. Hane halkının üstlendiği eğitim maliyeti yüksek olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunu neden söyledik? Çünkü OECD ortalamasında temel eğitim harcamalarının %93.3'ü kamu tarafından karşılanıyor. Türkiye'de bu oran %76.6. Finlandiya, Norveç, İsveç gibi bazı OECD ülkelerinde ise temel eğitim tamamen kamu kaynaklarıyla finanse ediliyor. Yani vatandaş herhangi bir harcama yapmıyor. Yani bunu bir daha söylemek istiyorum. OECD ortalaması temel eğitim bakımından harcamaların %93.3'ü kamu tarafından karşılanırken Türkiye'de bu oran %76.6. Öyle ülkeler var ki Finlandiya, Norveç, İsveç gibi bu ülkelerde tamamen temel eğitim kamu tarafından finanse ediliyor. Vatandaş herhangi bir harcama düşmüyor. Yani olaya böyle bakmak gerekiyor. Mesela Türkiye'de okul öncesi kademesinde hane halkı harcamalarının payının %14.1 ama OECD ortalamasında %12.5. Yani yakın olduğu söylenebilir. Ama temel eğitimde, yani okul öncesi ilkokul ve ortaokul bazında aldığımız zaman Türkiye OECD ülkeleri arasında hane halkının oransal olarak en fazla mali yük üstlendiği bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim de işte ben de eğitimciyim, okullarımdan biliyorum. Yani bir vatandaş hem çocuğunu devlet okuluna veya özel okula gönderiyor, yetmiyormuş gibi ilaveten dışarıdan birçok çocuğun ihtiyaç duyduğu temel eğitim anlamında veya beceri eğitim anlamında kurslara gönderip ilave para harcıyor ve bir maliyet ortaya çıkıyor. Temel eğitimde hane halkı harcamalarının payı OECD ortalamasında %5.3 iken Türkiye'de ise %18.8. Benzer şekilde orta öğretimde de Türkiye hane halkı harcamalarının payının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Yani Türkiye'de orta öğretim harcamalarının %18.3'ü hane halkı tarafından karşılanırken OECD ortalaması %7.1. Yani Türkiye'de hane halkı harcamaların miktarı bakımından OECD ülkelerindeki ortalamanın 2 veya 3 katı olduğunu görüyoruz. Peki neden? İşte eğitim fırsatları arasındaki uçurumun artmış olması, ailelerin gelir düzeyine bağlı olarak bunun büyüyememesi ve toplumsal eşitsizliklerin, işte bölgesel farklılıkların derinleşmesi ve eğitim ayrılan kamu finansmanının yeterli gelmemesi vesaire gibi nedenlerden dolayı eğitim harcamaları içinde kamu harcamaları payının artırılması ve hane halkı üzerindeki mali yükü hafifletmeye yönelik politikaların hayata geçirilmesini engelliyor. Ama bunu eğitim harcamaları içinde kamu harcamaların payını artıracak olursak hane halkı üzerindeki mali yük de hafifleyecek diye düşünüyoruz. Yani bunun tersi de bu anlamına geliyor. Peki eğitim ayrılan kaynakların artırılması tek başına eğitim sisteminin niteliğini yükseltir mi ve fırsat eşitliği sağlar mı, yeterli mi? Tabii ki bu da yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Mesela OECD ortalamasında 14.200 dolar iken yani bir hane halkı harcaması Türkiye'de 5.425 dolar. Yani kamunun harcaması, daha doğrusu hane halkı harcaması değil, eğitim kurumlarına yapılan kamusal harcama OECD ortalaması 14.200 dolar iken Türkiye'de 5.425 dolardır. Bu rakamla Türkiye Meksika'dan sonra öğrenci başına en düşük harcama yapan ülke konumundadır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın o en yüksek bütçesinin %81'i insan kaynaklarına ve SKK primine gidiyor. Kalan %19'luk kısımda yatırım var. İşte insan kaynaklarına yapılan harcamanın karşılığını vatandaş göremiyor. Göremediği için de ek harcama yapmak zorunda kalıyor. Mesela bir öğrencinin 6-15 yaşları arasında zorunlu eğitimine yapılan harcama OECD ortalamasında 125.717 dolar iken Türkiye'de 6-15 yaş arası zorunlu eğitim için yıllık 41.731 dolar. Yani bu 9 sene içerisindeki yıllık harcama. Ve bu yaş grubunda da OECD'ye göre en az harcamayı Türkiye gerçekleştiriyor. Kamusal anlamda söylüyoruz. Türkiye'de öğrenci başına yapılan eğitim harcamaları uluslararası standarttan altında kalıyor bundan dolayı. Bu harcamaların OECD ortalamasına yaklaştırılması eğitimde nitelik ve fırsat eşitliği için kritik bir gerekliliktir. Yani bütün okullarda aynı fırsatı sunuyor olmak, her okulda fiziki yapının, laboratuvarların, sosyal donatıların, imkanların ve öğretmen niteliğinin aynı olmasını sağlamak ister istemez eğitimin kalitesini artıracak, nitelikte erişimi eşit kılacak ve fırsat eşitliği olmuş olacak. PISA 2022 verilerine göre 6-15 yaş grubundaki öğrenci başına yapılan toplam harcamanın 100 bin dolara kadar artmasının ülkenin ortalama matematik performansı olumlu yönde etkilediği ile ilgili daha önce bir paylaşımda bulunmuştuk. Yani PISA'nın 2022 verilerine göre ülkenin ekonomik anlamda, refah anlamda gelişiyor olması matematik performansı olumlu yönde etkiliyor. İşte Türkiye bu eşiğin belirgin biçimde altında olmasına karşın 70 bin doların altında harcama yapan ülkeler arasında en yüksek PISA performansına sahip ülke. Bu durum Türkiye'de eğitim sistemindeki mevcut potansiyelin eğitimdeki eşitsizlikleri giderecek ve kaynakları daha etkin kullanacak politikalar desteklendiği zaman daha büyük sonuçlar ortaya çıkacağını göstermektedir. Bu da çok kıymetli bir ölçü bence kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Mesela Türkiye'de hala 5 yaş çocukların eğitimiyle alakalı 5 yaş çocukların okula gitmediği durumlar söz konusu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 5 yaş grubundaki yaklaşık 173 bin çocuk ne okul öncesi ne de ilkokul kademesine kaydolmuştur. Bu ciddi bir rakam. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 5 yaş grubundaki toplam 167.253 çocuk ne okul öncesi ne de ilkokul kademesine kayıt olmuş. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ise bu sayı 172.000'e yani 173.000'e çıkmış. Bu sayı toplam çağ nüfusunun %13.8'ine karşılık geliyor. O zaman nerede bu öğrenciler? Bunu sorgulamak gerekiyor. Yani 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 5 yaş grubu çocukların okul öncesi okullaşmak oranı %84.3'tür. Bu oran bir önceki yılın oranına yakın bir düzeyde gerçekleşmiştir ki zaten okul öncesi eğitimle ilgili bakanlığın yaygın bir çabası ve gayreti oluyor olmasına rağmen. Tabii burada Milli Eğitim Bakanlığı istatistikleri dikkate alınmış olabilir. Bunun içerisinde Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verileri var mı veya Diyanet'in 4-6 yaş grubu çocukların rakamları olmayabilir. Yani burada %13.8'in bir kısmı bir takım özel İspiyan mekteplerine gitmiş de olabilir. Burada belki bu anlamda istatistiksel bir hata, yani veriye dayalı olduğu için, onlar veride olmadığı için böyle bir eksiklik de söz konusu olabilir. Mesela şu illeri okuyacak olursam belki benim söylediğim daha doğru olabilir. 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, sonra Çankırı, Yozgat, Ağrı, Gümüşhane ve İstanbul oluyor. Okul öncesi eğitime katılım, İlkokula hazırlık sürecinde olan yani 5 yaş grubunda çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimler açısından kritik bir öneme sahipse bu 173 bin çocuk nerede? Yani %13.8'lik öğrenci nereye gidiyor? İşte benim söylediğim gibi Diyanet'in 4-6 yaş grubu çocukları burada olmayabilir ve bazı özel eğitim veren kreş ve yuvaların kayıtlı çocuklar bu rakamda gözükmemiş olabilir. Yine şöyle bir istatistik var. Türkiye'de eğitim öğretim yılında yani zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 613 bin çocuk meselesi var. Geçtiğimiz bir programda da bunu konuşmuştuk. Yani bu çocuklar nerede? 14-17 yaş aralığında orta öğretim kademesinin devam etmesi gereken 613 bin çocuk şu anda nerede? Yani ne iş yapıyor? Hem istihdamda değil hem de okulda değil. O zaman bu çocukların okul dışında kalmasını sağlayan faktör ne? Ve bu her geçen gün de bunda bir artış gözlemleniyor. Bunun üzerine ciddi bir şekilde masaya yatırmak ve üzerinde durmak gerekiyor. Türkiye İş Kanunu'na göre 15 yaşındaki bireyler yasal olarak çalışabilmektedir. Ancak eğitim sistemi yapısına göre bu yaş grubundaki bireylerin aynı zamanda zorunlu eğitim kapsamında orta öğretime devam etmeleri beklenmektedir. İş kanununda çalışma yaşının 15 olarak belirlenmesi tek başına çocuk işçiliğini teşvik eden bir faktör olmasa da ekonomik zorluklarla birleştirildiğinde eğitimden kopuşu hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bugünlerde yani birkaç yıldır Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar bu yaş grubu çocukların okula gitmiş olmasını engellemiş ve istihdama geçmiş olduğu söylenirse de bu 613 bin öğrencinin istihdamda yani çalışıyor olduğu ile ilgili de bir sonuç yok ortada. Yani bu çocuklar hem istihdamda değil yani çalışmıyor yani sigortaları yok hem de okulda değiller. Yani bu anlamda burada bir soru var aslında. Yine Türkiye'de 4.733.000 orta öğretim öğrencisi sınıf sayısı 30'dan fazla olan şubelerde öğrenim görüyor. Bu da kalabalık sınıf olarak nitelendiriliyor dünya ortalamasına bakıldığı zaman. Eğitim fırsatını olumsuz etkilediği ifade ediliyor uzmanlar tarafından. 2023 yılı sonunda öğrenci sayısı 30'dan fazla olan şube oranı ilkokullarda %31.9, ortaokullarda %35.7 ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2028 stratejik planında İlkokul ve ortaokullarda 30'dan fazla öğrencisi bulunan şube oranlarının 2024-2026 yıllarında %20 seviyeden sağ çekeceği ifade edilmekle birlikte bunun henüz gerçekleşmediği görülüyor. Yani bu hedeflenen duruma henüz ulaşılmamış. Yani temel eğitimde kalabalık sınıf sorununun çözümünün uzun vadeye yayıldığına işaret ediliyor buradaki stratejik çalışmaya baktığımız zaman. Öyle olunca Türkiye'de halen ikili eğitim öğretim devam ediyor. Yani ilkokul öğrencilerin yaklaşık %40'ı ikili eğitim öğretimi devam ediyor. Bu da istenmedik bir durum ve olumsuz bir durum olarak söylemek mümkün. Türkiye'de yine LGS kapsamında işte önümüzdeki 15 Haziran tarihinde çocuklarımız LGS sınavına girecekler. Geçtiğimiz Eğitim Dünyası programında da LGS kılavuzu üzerinden bir sunum yapmıştık. Başvurular ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, onun paylaşımını yapmıştık. LGS kapsamında uygulanan merkezi sınav 2024 yılında da yaklaşık 1 milyon ortaokul öğrencisinin odağı olmaya devam etmiştir ve bundan sonra da devam edecek şu anda. Ve 2024 verilerine göre tüm 8-0 öğrencilerin %83.5'i merkezi sınava başvurmuş, %79.40'ı ise merkezi sınava girmiştir. 2023 yılına kıyasla sınava katılım oranında kısmi bir azalma olsa da LGS'nin uygulanmaya başladığı 2018 yılından bu yana her 10 8. sınıf öğrencisinin yaklaşık 8'i merkezi sınava girmeye devam etmektedir. Yani sınavdan kurtulmuş değiliz. Ve öğrencilerin yaklaşık %16'sı merkezi sınav puanıyla, %84'ü ise adrese dayalı yerel yerleştirme ile orta öğretim kurumlarına yerleştirilir olmasına rağmen 1 milyon öğrencinin sınava girmesi, sınavla öğrenci alan okullara yönelik rekabetin devam ettiğini de yine ortaya koyuyor. Yani ciddi bir rakam. 1 milyon öğrenci nitelikli diye adlandırılan veya sınavla öğrenci alan, aslında doğru tabir bu, okullara girebilme rekabetini görmüş, göstermiş oluyor. Peki merkezi sınava katılım oranı nasıl düşüreceksiniz? İşte bunun yolu orta öğretim kurumlarının imkan ve kalite farklarını en aza indirip bütün mahalle okullarını, orta öğretim okullarının liseleri imkanlarını artırıp kalite farklarını minimize edersek ve öğrencilere adil ve nitelikli eğitim fırsatı sunarsak, o zaman sınava katılım oranı düşer. Çünkü mahallesindeki veya evine en yakın liseye gittiğinde de en uzak tercih edeceği nitelikli veya sınavla öğrenci alan okula gitmek yerine mahallesindeki okula gittiğinde de yine hedeflerini, hayallerini gerçekleştirebileceğine inanan bir genç neden uzak yollara gitsin, neden servisle gitmeyi tercih etsin veya sabahın erken saatinde uyanıp o sınavla öğrenci alan okula gitmeyi düşünsün. Onun için okulların imkanları artırılmalı, kalite farkları öğretmen nitelikleri bakımından en aza indirilmeli, adil ve nitelikli eğitim fırsatı sunulduğu zaman o zaman sınav problemi çözülür diye düşünüyoruz. Tabii bununla ilgili sadece bu değil, başka öneriler de var ama bu öneriler Türkiye'de ne kadar uygulanabilir? Mesela bazı uzmanlar diyorlar ki sınava başvuru koşullarının yeniden düzenlensin. İşte örneğin okul başarı puanının sınava giriş için bir ön koşul olarak belirlenmeli diyen uzmanlar var. Öğrencilerin kendi okullarında belirli bir yüzdelik dilim içerisinde yer alma şartı getirilsin veya diyen uzmanlar var. Veya sınavla öğrenci alan okulların sayısının ve ölçütlerinin yeniden değerlendirilmesi gibi teknik önlemler sınava olan talebi azaltmada etkili olacağını düşünen tabii ki uzmanlar var. Bu düzenleme sayesinde 1 milyon ortaokul öğrencisi LGS sınavına girmez diyor bazı uzmanlar. Tabii Türkiye'de bu ve buna benzer uygulamalar zamanında yapıldı ama her defasında bir takım suistimallerle sistem karşılaştı. Bundan dolayı ben çok sürdürülebilir bulmuyorum Türkiye'nin içerisinde bulunduğu konjonktür itibariyle. Yine liselerden mezun olan çocuklarımız için de benzer şey geçerli. YKS 2024'e başvuran her 3 adaydan ikisi bir yüksek öğretim programına yerleşememiş. Ama ve sürekli de YKS'ye başvuran aday sayılarında da bir artış var. 2014 yılında 2 milyon 86 bin başvuru sayısı varken 2023 yılında en yüksek değerine ulaşarak 3 milyon 527 bin 443 olmuş. Ve 2024 yılında kısmen bu sayıda bir azalma olmuş. 406 bin kişi düşmüş ve 3 milyon 120 870 olmuş. Tabii bu 2023 yılında en yüksek değerine ulaşması nedeni de 2012 yılında küçük yaş grubu öğrencilerin de ilkokula başlıyor olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Onu antiparantez ifade etmek gerekiyor kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Bütün bu istatistiklere baktığımızda da YKS'ye başvuran aday sayısı son 10 yılda %49.6 oranında artmasına karşın sınava başvuran adayların bir yüksek öğretim programına yerleşme oranı %44.2'den %31.6'ya düşmüş. Yani ki o kadar üniversite açılıyor olmasına rağmen ve bölümler çeşitleniyor olmasına rağmen burada da ciddi bir şekilde bir yerleşme oranında düşme var. 2024'te yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adayın yaklaşık 1 milyon 700 bini sınava tekrar girmek zorunda kalmış. Yine buralarda da bir sistemde tıkanıklık söz konusu. Yine eğitim politikaları açısından bunun üzerine çalışıyor olmak gerekiyor. Okullarımızda bu yıl işte ve geçtiğimiz yıl daha doğrusu 2023 yılında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ve ardından 2024 yılında güncellenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim sisteminde süreç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımı benimsendi ve buna yönelik adımlar atıldı. Bu da aslında 2024 yılı için oldukça önemli bir adım. Ne gibi değişiklikler oldu hatırlayalım. Eğitim Dünyası programında bahsettik kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İlkokullarda yazılı sınav saati kaldırıldı ve öğrencinin akademik, sosyal ve kültürel gelişiminin sürekli izlenmesi gibi düzenlemeler erken yaşlardan itibaren öğrencilerin öğrenme süreçlerinin sistematik olarak takip edilerek desteklenmesi açısından önemli görüldü ve yazılı sınavlar kaldırıldı. Sadece performansa dayanan bir yaklaşımın ötesinde öğrencilerin öğrenme süreçleri boyunca performans ve gelişimden desteklemeyi hedefleyen biçimlendirici ölçme ve değerlendirme, yani geliştirici ölçme ve değerlendirme uygulamaları kullanılması noktasında yoğun bir şekilde bir çalışma yapılıyor. Yine öğrencilerin dil yeterliliklerini geliştirmek açısından da Türkçe eğitimini odağa alan bir politika hayata geçirildi. Bu da oldukça isabetli oldu. Türkçeyi doğru ve etkili kullanımını teşvik etmek amacıyla 4 temel dil becerisini, yani okuma, yazma, dinleme, konuşmaya dönük uygulamalar hayata geçti ve bu konuda yönetmelikler yayınlandı ve bu konuda doğru adımlar yapılıyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında en azından 2024 eğitim raporunun üzerinden bazı verileri paylaştık. İşte Türkiye Yüzlü Maarif Modeli öğretim programındaki UNICEF Kanuni becerilerine uygun bir şekilde öğretim programının güncellenmesinden tutun, ölçme değerlendirme sürecinin yönetimindeki değişikliklere kadar pozitif bir takım değişikliklerin olduğunu ifade ederken LGS ve YKS'deki yığılmanın da hala aslında devam ettiği, buna bir çözüm bulunamadığını da gerçeğini ifade etmiş olduk. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında da asıl öğretmenlik mesleği ve süreciyle alakalı ne değişti 2024 yılında, öğretmenin niteliğini artırma bakımından neler yapılmaya çalışılıyor ve bundan sonra neleri öngörüyor, bununla ilgili eğitim raporunu inşallah paylaşmış oluruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.